Gazap üzümleri.
Ayrım 48.
Tepenin üzerinde yiğidin biri güneşi sırtına almış öylece duruyor, aşağıdan bakıldığında tabak gibi göründüğünü de biliyor. Kollarını iki yana açmış, güneşe karşı çırılçıplak, belki de deliydi bilemem. Orada öylece kollarını iki yana açmış durup duruyordu. Çarmık gibiydi tepenin üstünde. Aramız 400 metre var yoktu. Bizim adamları gelince nişan aldılar, rüzgarı parmaklarıyla yokladılar, sonra öylece yatak aldılar, ateş edemediler. Belki de o Kızılderili'nin bir bildiği vardı. Bizim ateş edemeyeceğimizi biliyordu belki. Tüfeklerimizin horozu kalkık öylece yatıyorduk. Tüfekleri omuzlamaya bile kalkışmıyorduk. Ona bakıyorduk. Başında vant vardı. Arasına bir tek tüy sokmuştu. Gözüküyordu. Güneş gibi de çırılçıplaktı. Uzun süre orada yatıp ona baktık. O hiç kıpırdamadı. Derken yüzbaşının tepesi attı. Ateş edin kaçık sersemler. Ateş edin diye yırtınmaya başladı. Biz yine hep öyle yattık. Bana bakın. Beşe kadar sayacağım sonra ben sizi mıhlayacağım dedi sonunda yüzbaşı. Tüfeklerimizi yavaş yavaş omuzladık. Herkes içinden inşallah ilk başkası ateş eder diye umuyordu. Ömrümde bu kadar üzüldüğümü az hatırlıyorum. Tüfeğimi göbeğine doğrulttum. Çünkü Kızılderililer başka yerinden vurulursa ölmez. Derken neyse birden yere devrildi, yuvarlandı. Biz yamaca tırmandık. Hiç de o kadar iri yarı değildi. Amma heybetli görünmüştü oysa bize tepedeyken. Şimdi paramparça olmuştu. Hiç erkek sülün gördünüz mü siz? Dimdik ve güzel. Her tüy ayrı bir renge boyalı. Gözleri bile sürmeli bildiniz mi? Sonra bum! Gidip elinizi alırsınız, kan içinde pörsük. Bakarsınız ki kendinizden daha iyi, daha güzel bir şeyi mahvetmişsiniz. Oturup onu yemek de kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayamaz. Çünkü kendi içinizdeki bir şeyi de mahvetmişsinizdir. Onu bir daha onarmak da mümkün değildir. Millet başını sallıyordu. Belki o sıra ateşte bir an parlıyor, herkesin gözünün kendi içine bakmakta olduğunu gösteriyordu. Güneşe karşı kollarını açmış kocaman duruyordu, tanrı gibi. Ya da bazen içlerinden biri boğazından 20 sent kesip eğlencesini ayırmayı başarmış. Marysville'de, Tuller'da, Ceres'te ya da Mountain View'da bir sinemaya gitmiş olurdu. Hendeyin kenarındaki kampa kafası o filmle dopdolu dönerdi. Oturur anlatırdı onlara. Bir zengin adam vardı, fakir numarası yapıyordu. Bir de zengin kız vardı, o da fakir numarası yapıyordu. Bir ara bir hamburgerci dükkanında karşılaştılar. Ama niye? Ne bileyim niye? Öyleydi işte. Niye fakir numarası yapıyorlar? Belki zengin olmaktan bıkmışlardır. Zırva. Bana bak, şunun sonunu dinlemek istiyor musun yoksa istemiyor musun? Anlat bakalım. Tabii istiyorum. Ama ben kendim zengin olsam... Zengin olsam öyle çok domuz pirzolası satın alırdım ki. Hepsini de çevreme odun yağar gibi yağardım. Yiye yiye gedik açar çıkardım o duvardan. Neyse anlat. Efendim, her biri ötekini fakir sanıyor. Sonra tutuklanıp kodese atılıyorlar. Çıkmıyorlardı oradan. Biri çıksa öteki onun zengin olduğunu anlayacak çünkü. Gardiyan da onlara kötü davranıyor çünkü fakir sanıyor, tamam mı? İşin aslını öğrendiğinde suratını görmeliydiniz. Bayılıyor herif neredeyse valla. Kodese niye tıkıldılar? Bir tür radikal toplantıda basıldılar. Ama kendileri radikal falan değil. Rastlantı eseri uğradılar. İkisi de para için evlenmeyi istemiyorlar, anlıyorsunuz ya. Bu namussuzlar daha baştan birbirine tuzak kuruyor desene. Ama filmde sanki iyi bir şey yapıyorlarmış gibi gözüküyordu. Herkese iyi davranan insan bunlar, anlıyorsunuz ya. Ben bir kere bir filme girmiştim. Ben vardım içinde. Benden de fazlası hatta. Benim hayatım vardı, onun da fazlası vardı. Her şey daha büyüktü orada. Yahu benim yeter derdim yok mu? Ben kendi derdimi unutmaya bakıyorum. İyi de sinemada gördüklerine inanabilirsen. Sonunda evlendiler işte. Ondan sonra anladılar. Onlara kötü davranan herkes de anladı. Kibarlık budalası bir herif vardı arada. Bizimkinin kafasında şişe tıpasının büyüğü bir silindir şapkayla çıka geldiğini görünce neredeyse kendinden geçiyordu. Sonra bir de haber filmi gösterdiler. Alman askerleri bacaklarını tekme atar gibi fırlata fırlata yürüyorlardı. Ölürsün gülmekten. İnsanın elinde bir parçacık fazla paracı oldu mu sarhoş olma fırsatı da hep vardı. Sivri kenarları törpülenip yok oluyordu o zaman. Bir sıcaklık geliyordu. Artık yalnızlık yoktu. İnsan beynini dostlarıyla doldurur, düşmanlarını hemen buluverip ortadan kaldırırdı. Hendeyin oradaki kampta ayağının altındaki toprak daha yumuşak gelirdi ona. Başarısızlıklar göze o kadar gözükmez, gelecekte bir tehdit olmaktan çıkardı. Açlık kol gezmezdi ortalıkta. Dünya yumuşacık kolay bir yer oluverir, insanın amaçladığı yere varması kolaylaşırdı. Yıldızlar alçalır, yok yaklaşır, gökyüzü yumuşardı. Ölüm bir dost olurdu. Uykuda ölümün kardeşiydi. Eski günler geri dönerdi. Ayakları güzel bir genç kız memleketteyken bir ara dans etmişti onunla bir kere. Sonra bir at, çok eskiden. Bir at ve bir eğer. Derisi de oymalı. Ne zamandı o? Konuşacak bir kız bulmalı. İyi fikir. Belki yatarım donunla. Burası da amma sıcak. Yıldızlar öyle alçak, öyle yakın ki. Hüzünle neşe öyle iç içe ki aslında ikisi aynı şey. Keşke hep sarhoş kalsam. Kim demiş kötü diye? Kim cesaret edebilirmiş öyle bir şey söylemeye? Papazlar. Ama onların da kendilerine göre başka bir tür sarhoşlukları var. Sıska, kupkuru kadınlar. Hoş, onlar zaten işin aslını anlayamayacak kadar sefil. Reformcular. Onlar da hayat nedir tanıyacak kadar derinine inmiyorlar işin. Yo, yıldızlar yakın ve sevimli. Ben de evren kardeşliğine katıldım artık. Her şey kutsal, her şey, ben bile. Ağız armonikası kolay taşınan bir çalgıdır. Sok arka cebine, çıkardığında vur avucuna. Dökülsün cebin tozları, tütün birikintileri. Hazırdır artık. Neler yapmazsınız ki armonikayla? İncecik, kaval gibi tek tonlar mı olmaz, akorlar mı olmaz, akor ritimli ezgiler mi olmaz? İsterseniz müziği yoğururken avucunuzu kıvırır, ağıta çevirir. İskoç gaydası gibi ağlatırsınız. İsterseniz ork müziği gibi dop dolu, yuvarlak yuvarlak sunarsınız. İsterseniz dağların, tepelerin kaval sesi gibi dop dolu, yuvarlak yuvarlak sunarsınız. İsterseniz dağların, tepelerin kaval sesi gibi keskin, acı bir sese çevirebilirsiniz. Çalar çalar sonra yine cebinize sokuverirsiniz. Her zaman yanınızdadır, her zaman cebinizdedir. Çaldıkça yeni yeni hilelerini öğrenirsiniz. Sesi ellerinizle başka türlü yoğurur, dudaklarınızla başka türlü biçimlendirirsiniz. Bunların hepsini de kimse size bir şey öğretmeden yaparsınız. Hep çevreyi yoklarsınız. Bazen öğle vakti bir gölgelikte, bazen akşam yemeğinden sonra bir çadır kapısında ya da kadınlar bulaşıkları yıkarken. Ayağınız yerde yavaşça tempo tutar, kaşlarınız tempoya uyarak yükselip alçalır. Armonikayı kaybederseniz ya da kırarsanız, o da dert değil, çeyrek dolara yenisini alıverir insan. Gitar daha değerlidir, bir şeyler öğrenmek gerekir bir kere. Sol elin parmak uçlarının sertleşmesi, nasırlaşması şarttır. Sağ elin baş parmağında da boynuz gibi nasır olmalıdır. Sol parmakları ger, örümcek bacağı gibi aç, perdeleri sert ve sıkı kavra. Bu gitar babamındı. Bana do mi sol akorunu ilk öğrettiğinde böcek kadar bir şeydim. Çalmasını onun kadar öğrendiğimde o artık hiç çalmaz olmuştu. Kapı eşiğine oturur, dinler, ayağıyla tempo tutardı. Ben bir mola vereyim diye ölürüm, o kaşlarını çatar, ben şarkıyı çıkarana kadar yumuşamaz, ancak ondan sonra arkasına yaslanır, başını keyifli keyifli sallardı. Çal derdi, güzel çal. İyi gitardı bu. Baş kısım nasıl eskimiş görüyor musun? Milyonlarca şarkı eskitti onu. Tahtasını aşındırdı. Günün birinde boş yumurta gibi çöküverecek içini. Ama ne sağlamlayabilirsin ne de onarabilirsin. Yoksa sesi bozulur. Akşamları çalarsın. Bitişik çadırda da armonika çalan biri var. Birlikte hoş oluyor. Keman nadirdir. Öğrenmesi zordur. Ne perdeleri var ne öğreteni var. İhtiyarın birini çalarken dinleyeceksin. Öyle kapmaya çalışacaksın. Çiftlemeleri nasıl yaptığını söylemez o da. Sırdır der. Ama ben seyrettim. Öğrendim nasıl yaptığını. Rüzgar sesi gibi tizdir keman. Hızlıdır, sinirlidir, hırçın ve tizdir. Bu pek aham şaham bir keman sayılmaz. $2 ver senin olsun. Biri anlatmıştı. 400 yıllık kemanlar varmış. Viski gibi eskidikçe iyileşirlermiş. 50-60 bin dolara gidiyorlarmış. Vallahi bilemem. Bana atıyor gibi geliyor. Bizimkinin sağlam bir hali var ama değil mi? Dans mı etmek istiyorsun? Dur, yayını bol reçineyle ovayım. Öf, nasıl gıcırdar o zaman? Bir mil uzaktan duyulur vallahi. Akşamları hep bu üçü, armonika, gitar ve keman. Bir dans havası tutturulur, ayaklar tempo tutar. Gitarın kocaman, tok sesi telleri yürek gibi vurur. Armonikanın keskin akorları bir yandan, kemanın cızırtısıyla gıcırtısı bir yandan. Herkesin iyice yaklaşması şarttır. Zaten başka türlü ellerinden gelmez. Halk dansı başlıyor işte. Ayaklar vuruluyor, incecik delikanlı peş peşe hızlı adım atıyor. Kolları iki yanına sarkmış. Çember kapanıyor, oyun başlıyor. Ayaklar toprakta tempolu vuruşlar, topukla atılan tekmeler. Eller savruluyor, dönüyor. Saçlar çözülüp sarkıyor. Herkes soluk soluğa. Şimdi yana doğru eğil. Şu Teksaslı çocuğa bak. Upuzun bacakları nasıl rahat. Her adımda 4 kere step vuruyor ayağa. Bunun gibi dans edenini de görmemiştim. O Cherokee kızı nasıl çeviriyor baksana. Kızın yanakları al al. Ayaklarını dışa dışa basıyor. Nasıl soluk soluğa, nasıl inip kalkıyor göğsü. Yorulmuş mudur dersin? Kesilmiş midir iyice? Yo, hiç de değil. Teksaslı çocuğun saçı gözüne giriyor. Ağzı açık. Yeterli soluk alamıyor bir türlü. Ama yine de her adımda 4 step vuruşu yapmayı sürdürüyor. Devam edecek. Yarım bırakmayacak da bu dansı. Keman gıcırdıyor, gitar gümlüyor, armonikacının suratı kıpkırmızı kesiliyor. Teksaslı ile Cherokee kız köpekler gibi soluya soluya tepiniyorlar. Yaşlılar sıralanmış el çırpıyor. Biraz gülümsüyor, ayaklarıyla tempo tutuyorlar. Bizim orada bir kere, okul binasındaydı galiba, koca mehtap batıya doğru kaymıştı iyice. Yürüdük ikimiz, o ve ben. Konuşmadık, boğazlarımız kupkuruydu çünkü. Hiç konuşmadık. Az sonra karşımıza bir samanyığını çıktı. Hemen içine daldık ve yattık. Şu Teksaslı çocukla kızı karanlığa doğru gider görünce kimse farkında değil sanıyorlar. Öf, onun yerine ben gitmeyi nasıl da isterdim. Ay da neredeyse doğacak. Kızın babası onları durdurmak üzere harekete geçiyordu. Sonra caydı nedense. Biliyordu. Sonbaharın gelmesini engellemek gibi bir şey. Suyun ağaç dallarına yükselmesini önlemek gibi. Ay da neredeyse doğacak. Biraz daha çalın. Hikayeli şarkılar çalın. Ben Laredo sokaklarında gezinirken diye bir şarkı vardı hani. Ateş söndü. Yeniden yakmak yazık. Mehtap dede geliyor neredeyse. Sulama kanalının yanında bir papaz uğraşıyor. İnsanlar bağırıyor. Papaz kaplanlar gibi bir gidip bir geliyor. Sesiyle sanki insanları dövüyor. Onlar da yerlerde debeleniyor, inliyorlar. Papaz onları inceliyor, tartıyor, oynuyor onlarla. Hepsi yerlere serilince eğiliyor, onları birer birer kucağına alıp alıp kaldırıyor. Al bunları Büyük İsa diye bağırdığı gibi sulama kanalına atıveriyor. Hepsi yarı bellerine kadar suyun içinden korku dolu gözlerle efendilerine bakarken o dize geliyor. Hepsi için dualar ediyor. Bütün kadınlar ve bütün erkekler yerlerde debelenip inleyebilsin diye dua ediyor. Kadınlarla erkekler üstlerinden başlarından sular damlayarak bakıyorlar. Sonra papuçlarından fışırtılar çıkara çıkara kampa, çadırlarına dönüyorlar. Huşu dolu bir sesle fısıldaşıyorlar. Ruhumuz kurtulmuş diyorlar. Yıkandık, arındık günahlarımızdan. Kar kadar temiziz. Bir daha asla günah işlememeli. Çocuklar da korku içinde sırılsıklam fısıldaşıyorlar aralarında. Kurtuldu ruhumuz. Bir daha günah işlemeyelim. Günahların hepsi nelermiş bileydim keşke. Hepsini işlerdim o zaman. Göçmen halk yollarda iddiasız eğlenceler arıyor. 24. Cumartesi sabahı çamaşır kurnaları çok kalabalıktı. Kadınlar o gün elbiseleri, pembe önlükleri, çiçekli basmaları yıkıyor, güneşe asarken buruşmasın diye elleriyle gelip düzeltiyorlardı. Öğleden sonra kampta yaşam temposu hızlandı, herkes daha bir heyecanlı oldu. Çocuklar havayı kaptılar, her zamandan daha çok gürültü etmeye başladılar. Saat 3-4 sularında çocuk yıkama işi başladı. Her çocuk birer birer yakalanıyor, sindiriliyor, ova ova yıkanıyordu. Oyun yerindeki sesler giderek azaldı. Saat 5 olduğunda tüm çocuklar pırıl pırıl paklanmış, bir daha kirlenmesinler diye de onlara uyarıda bulunulmuştu. Artık temiz giysilerini giymiş kazık gibi dolaşıyor, özenin ve dikkatin getirdiği mutsuzluğun içinde yaşıyorlardı. Dans için hazırlanmış büyük açık hava pistinde bir komite görev başındaydı. Her elektrik kablosu birer birer elden geçmiş, kentin çöp ve artık alanı aranmış, tel bulmaya çalışılmış, herkesin alet kutusundan yapışkan bantlar istenmişti. Sonunda yamalarla uzatılmış kablo tertibatı dans pistine doğru uzanabilmiş, şişe boğazları da izolatör olarak kullanılmıştı. Bu gece pist ilk defa olarak ışıklandırılacaktı. Saat 6'da erkekler işlerinden ya da iş arama seferlerinden dönünce yeni bir banyo seansı başlamış, 7'de akşam yemekleri gelip bitmiş, herkes en iyi elbisesini giymişti. Yeni yıkanmış tulumlar, tertemiz mavi gömlekler, hatta bazen doğru dürüst siyah takım elbise. Kızlar çoktan ütülenmiş, tertemiz çiçekli entarelerini giymiş, saçlarını örmüş, kurdelelerini bağlamışlardı. Kaygılı kadınlar ailelerini göz ucuyla seyrederek bir yandan akşam bulaşıklarını yıkamaktaydılar. Dans pistinde caz kendi kendine alıştırmalar yapıyordu. Çevresinde iki sıra çocuk birikmişti. Herkes hevesli, herkes heyecanlıydı. Başkan Ezra Houston'un çadırında 5 kişilik merkez komitesi toplantıya başladı. Houston uzun boylu, iri kemikli bir adamdı. Rüzgarın meşinleştirdiği bir yüzü, bıçak gibi keskin gözleri vardı. Her sağlık tesisini temsilen bir kişinin katıldığı komiteye ilk sözlerini söyledi. Dansı basacakların haberini önceden almamız büyük şans oldu dedi. Üçüncü tesisin temsilcisi olan ufak tefek adam, bence canlarını okumalı, onlara günlerini göstermeliyiz diye görüşünü açıkladı. Olmaz dedi Houston. Onların istediği o zaten. Hayır, olmaz. Burada bir kavga başlattılar mı hemen polisi içeri sokar, kampta düzen olmadığını ileri sürerler. Daha önce de kaç kere denediler, başka yerlerde yani. İki numaralı tesisten gelen gamlı suratlı gence döndü. Kimse içeri sızmasın diye tel örgüde devriye gezecekleri buldun mu? Genç başını salladı. Evet, 12 kişi. Kimseye vurmasınlar, el kaldırmasınlar diye sıkı tembih geçtim. Bir tek içeri girmelerini önlesinler yeter. Houston bu sefer çıkıp Willy Alton'u bulur musun diye sordu. Eğlence işleri başkanı oydu değil mi? Evet, söyleyin, onu görmek istiyorum. Delikanlı çıktı, az sonra yanında yay gibi bir Teksaslıyla döndü. Willy Alton'un upuzun, hemen kırılıverecekmiş gibi bir çenesi, toz rengi saçları vardı. Kolları ve bacakları çok uzun, biraz gevşek, gözleri Teksaslıların çoğunda olduğu gibi sanki güneşten solmuştu. Çadıra girdiğinde sırıttı, elleri durmadan bileklerini yokladı durdu. Houston, bu geceyi duydun mu diye sordu. Willy yine sırıttı, duydum. Çaresine baktın mı? Baktım. Anlat neler yaptığını. Willy Alton bu sefer pek mutlu sırıttı. Bizim normal eğlence kurulu 5 kişi. Bu sefer 20 kişi daha topladım. Hepsi de sağlam, gücü kuvveti yerinde çocuklar. Bir yandan dans edecekler, bir yandan da gözlerini kulaklarını açık tutacaklar. İlk belirtiyi görür görmez, yani en ufak bir tartışma havası sezer sezmez orayı kuşatıverecekler. İyice prova ettik. Dışarıdan baktığında görünmüyor bile. Sonra hep birlikte şöyle dışarıya doğru yürüyüverecekler. Aralarındaki herif de onlarla birlikte uzaklaşacak çaresiz.
Ayrım sonu.